Ailem 5. 46 ve 47. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yaşar Kemal denildiğinde aklı özgün bir roman dili gelir. Okurunu hemen saran, güçlü, çarpıcı bir dildir bu. Gürül gürül akan bir Türkçedir. Esas olarak halkın konuştuğu dile, sözlü halk edebiyatına dayanan Yaşar Kemal, bu yerel malzemeyi sanat yapıtının özgün diline dönüştürürken, çımgışmak, döngele, çikilti gibi birçok yerel sözcüğü ortak dile taşır. Okur, onun Karacaoğlanlığına kapılır. Yazdıklarını kullandığı sözcüklerin, deyimlerin, atasözlerin üzerinde durmadan okur. Oysa yazar o tatlı anlatısına nice bölgesel sözler, söyleyişler katmıştır. Bunlar ortak bir dil düzeyine çıkarıldığından okur, anlamasa bile anladığını sanır. Çünkü bir ırmaktır akan. İçindeki taşların, çakılların, kumların, kimileri ilk kez görülmüş olsa bile bu hiç yadırganmaz. Soru 46. Bu parçaya dayanarak Yaşar Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Yazdıkları başka dillere çevrilmiştir. B. Unutulan deyim ve ifadeleri gün yüzüne çıkarmaktadır. C. Yenilik peşinde koşmaktadır. D. Toplumsal sorunları konu edinmektedir. E. Yapıtlarında yöresel kültür ögelerine yer vermektedir. Yanıt: Edirne. Yapıtlarında yöresel kültür ögelerine yer vermektedir. Soru 47. Bu parçadaki parantez içinde okur onun Karacaoğlanlığına kapılır. Parantez kapanıyor. Sözü Yaşar Kemal'in hangi özelliğini belirtmektedir? A. Yapıtlarında yerel efsanelere, destanlara yer verme. B. Karacaoğlan'ın şiirlerine alıntılar yapma. C. Karacaoğlan gibi devrinin ünlü bir aydını olma. D. Yapıtlarında halk dilini kullanma. E. Karacaoğlan'la benzer konuları işleme. Yanıt: Diyarbakır. Yapıtlarında halk dilini kullanma. 48. ve 49. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Kafka'nın en büyük isteği yayımlatmadığı kitaplarının yakılmasıdır. Ancak bu işi kendi yapamaz da dostu Max Brod'u havale eder. Brod ise sözünde durmayarak dünya edebiyatının özgün yazarlarından birini çıkarır ortaya. Bir başka özgün yazar Truman Capote'un son yayımlanan romanı da böylesi bir sözünde durmama sonucu ulaşır okurlara. Capote'un avukatına bir müzayede evinden gönderilen mektupta Capote'un eşyalarından oluşan bir koleksiyonun açık artırmaya çıkarılmak üzere kendilerine iletildiği belirtilmiştir. Koleksiyonda yayınlanmamış eserlerin müsveddeleri, birçok mektup, fotoğraf ve basılmamış bir romanın el yazmaları da vardır. Ki bundan kimse haberdar değildir. Capote'un 1950'lerde Brooklyn'de bir apartmanın bodrum katında otururken yazdığı, sonradan kapıcıya yakması için bıraktığı eşyaları arasından çıkmıştır bu roman. Kapıcı ölmüş, oğlu da ünlü yazardan yararlanmak istemiştir. Soru 48. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen iki yazarın ortak özelliklerinden biridir? A. Yapıtlarında toplumsal konuları ele almaları. B. Kendilerine özgü tarzlarının olması. C. Üne kavuşmadan önce zor bir hayat yaşamaları. D. Çevrelerine uyum sağlayamamaları. E. Yapıtlarının çoğunun ölümlerinden sonra değerlenmesi. Yanıt: Edirne. Yapıtlarının birçoğunun ölümlerinden sonra değerlenmesi. Soru 49. Bu parçada Truman Capote'la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir? A. Yaşadığı yere. B. Yaşadığı döneme. C. Yazdıklarını yayınlatmasının zaman aldığına. D. Kimi yapıtlarının sonradan açığa çıktığına. E. Ürün verdiği edebi türe. Yanıt: Ceyhan. Yazdıklarını yayınlatmasının zaman aldığına. Ellinci ve 51. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İlk insan ancak göz göze geldiğinde sözle haberleşebiliyordu. Telefonla birlikte uzak mesafelerle sözle haberleşme olanağı doğdu. Bilgisayarımıza yerleştirdiğimiz cihazlara tekrar göz göze gelip konuştuğumuz günlere dönüyoruz. Günlük yaşantımızda yazının ağırlıklı yeri belki uygarlığımızda bir ara dönem. Asırlarca mektuplaştıktan sonra telefonla kolayca silinen elektronik posta ile tarihçilerin kıymetli malzemelerinden biri olan ve kendine özgü bir edebi bir tür sayılabilecek mektuplar tarihe karıştı. Eskisinden daha çok haberleşiyoruz. Yazdıklarımızı ve yaptıklarımızı dijital ortamlarda her zamankinden daha çok kayda geçirebiliyoruz. Aynı zamanda bu kayıtları kolayca ve çabucak yok edebiliyoruz. Yazdıklarımızı oluşur oluşmaz sildikçe geçmişimizden iz bırakmıyoruz. Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi yazarın bu parçada yakındığı durumlardan biridir? A. İletişim teknolojisindeki gelişmeleri izlemenin zor olması. B. Sözle iletişim sağlamanın ancak bazı cihazlarla mümkün olması. C. Belgelerin dijital ortamlara kaydedilmesi. D. Yazılı iletişimin giderek azalması. E. Eski oranla daha az sayıda belgenin saklanması. Yanıt: Edirne. Eski oranla daha az sayıda belgenin saklanması. Soru 51. Bu parçada mektubun parantez içinde tarihçiler için kıymetli bir malzeme (parantez kapanıyor) olarak görülmesi aşağıdakilerden hangisinin gerekçesi olabilir? A. Yazıldığı döneme ait pek çok bilgi içermesi. B. Haberleşme amacıyla giderek daha az tercih edilmesi. C. Yazılma amacına göre dilinin değişiklik göstermesi. D. Yazan kişinin üslubunu yansıtması. E. Bir araya getirilerek kitap halinde yayınlanabilmesi. Yanıt: Adana. Yazıldığı döneme ait pek çok bilgi içermesi. 52. ve 53. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Fazıl Üstü Dağlarca'nın dünyasını en iyi biçimde 60'lı yıllar boyunca işletip 1970 yılında kapattığı kitap evi yansıtır. Dağlarca yeni yazdığı şiirlerini heyecanla hiç bekletmeden vitrine asar ve okuyucuların karşısına bu şekilde çıkarmış. Bu kitap evini istediklerini gerçekleştirmek için bir şans olarak görmüş. Dağlarca'nın dünyasının içine girdiğinizde karşınızda şiirleri sergilemeye can atmasına karşın mesafeli ve soğuk bir adam buluyorsunuz. Onu anlamak için öncelikle bu muammayı çözmek gerekiyor. Dağlarca yazdığı şiirleri vitrine asarak yıllardır bekliyor. Bu dükkana girip girmemek okuyucuya kalmış. Soru 52. Bu parçaya dayanarak Fazıl Üstü Dağlarca ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilir? A. Yayınladığı kitap sayısının az olduğuna. B. Şiirlerini paylaşmaktan mutlu olduğuna. C. Şairlikten kazandığı paranın az olduğuna. D. İnsanlarla kolayca samimi olduğuna. E. Son yıllarda az sayıda şiir yazdığına. Yanıt: Bursa. Şiirlerini paylaşmaktan mutlu olduğuna. Soru 53. Bu parçadaki tırnak içinde Dağlarca yazdığı şiirleri vitrine asarak yıllardır bekliyor. Parantez kapanıyor. Sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? A. Dağlarca'nın okurlarıyla şiirdeki aracılığıyla ilişki kurduğu. B. Dağlarca'nın şiirlerinde kendine özgün bir dil kullandığı. C. Her şiir okuyucusunun Dağlarca'nın şiirlerinden farklı tat alacağı. D. Dağlarca'nın son dönem şiirlerinin öncekilerden daha çok ilgi gördüğü. E. Dağlarca'nın eski şiirlerinin derlenerek yeniden satışa sunulduğu. Yanıt: Adana. Dağlarca'nın okurlarıyla şiirleri aracılığıyla ilişki kurduğu. 54. ve 55. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Japonların su nahme diye okudukları ve liman dalgası anlamına gelen tsunami'ye İskandinavlar hayalet dalga ya da hortlayan dalga adını vermişlerdir. Deniz altında meydana gelen depremler ya da volkanik patlamalar sonucunda harekete geçen milyarlarca metreküp su tsunami denilen dev dalgaya neden olur. Tsunami dalgası açık denizde son derece belirsizdir. Örneğin büyük bir geminin altından geçerken gemideki insanlar onu fark edemeyebilir. Dalga kıyıya yaklaşırken derinlik azaldığı için hızla yükselmeye, sahilde bulunan sularsa geri çekilmeye başlar. Bir süre sonra dalga saatte 809 kilometreye varabilen bir hızla kıyıya çarpar ve önüne çıkan her şeyi yok eder. Soru 54. Bu parçada tsunami ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? A. Farklı dillerdeki adları. B. Oluşum nedenleri. C. Deniz derinliğine bağlı değişimleri. D. Kıyı bölgelerindeki etkileri. E. Yakın geçmişteki örnekler. Yanıt: Edirne. Yakın geçmişteki örnekler. Soru 55. Bu parçadan tsunami ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. ve büyüklüğü önceden tespit edilebilir. 2. En çok Japonya kıyılarında görülür. 3. Farklı yüksekliklerde dalgalar oluşabilir. 4. Oluşum süreci gözlenebilir. A. 1 ve 2. Yönü ve büyüklüğü önceden tespit edilebilir. En çok Japonya kıyılarında görülür. B. 1 ve 3. Yönü ve büyüklüğü önceden tespit edilebilir. Farklı yüksekliklerde dalgalar oluşabilir. C. 2 ve 3. En çok Japonya kıyılarında görülür. Farklı yüksekliklerde dalgalar oluşabilir. D. 2 ve 4. En çok Japonya kıyılarında görülür. Oluşum süreci gözlemlenebilir. E. 3 ve 4. En çok Japonya kıyılarında görülür. Oluşum süreci gözlemlenebilir. Yanıt Edirne. 3 ve 4. Farklı yüksekliklerde dalgalar oluşabilir. Oluşum süreci gözlemlenebilir. Sorudan 58. soruya kadar olan kısmı aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İnsanlar alışık olmadıkları şeylere meraklıdır. Örneğin bu genç köşe yazarı yazarlık geçmiş çok kısa olmasına karşın bugün en çok okunan, tartışılan ve gündem yaratan kişiler arasında. Ben böyle gazetecileri severim. Hele bunlar gençse ve yeni yetişiyorsa onları teşvik de ederim. Çünkü ben de öyleyim. Birlikte çalıştığımız bir usta yazar bana şöyle demişti. Parantez içinde, düşündüğünü yazacaksın. İlk sansürcün kafan olmayacak. Parantez kapanıyor. Bu usta yazar yazılarımızı dikkatle okur, Türkçe yanlışlarımızı ya da varsa mantık hatalarımızı düzeltir ama düşüncelerimiz asla karışmazdı. Yanlış yazdığımızda bile ama yanlışımızı ertesi gün anlatırdı. Dayanamayıp bir gün, tırnak içinde, dün baskıya girmeden önce neden uyarmadın? Tırnak kapanıyor diye sorduğumda bana, tırnak içinde, o zaman çekerdin yazını. Yazın çıkmazdı. Sen de bugün bu tepkileri almamış olurdun. İnsanı geliştiren yanlışlarıdır. Birinin ilerlemesini istiyorsan onun yanlış yapmasına izin vermelisin. Tırnak kapanıyor, dedi. Soru 56. Bu parçaya dayanarak sözü geçen genç köşe yazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Gazeteciliğe köşe yazarlığıyla başlamıştır. B. Yazıları haftalık bir dergide yayınlanmaktadır. C. Seçtiği konular ve onlara ele alış biçimi diğer meslektaşlarından farklıdır. D. Yazdıklarını kaleme alırken meslek büyüklerini örnek almaktadır. E. Düşünceleri yüzünden sık sık eleştirilmektedir. Yanıt Ceyhan. Seçtiği konular ve onlara ele alış biçimi diğer meslektaşlarından farklıdır. Soru 57. Bu parçanın yazarı, genç köşe yazarı ile kendisi arasındaki aşağıdakilerden hangisi bakımından bir benzerlik kurmuştur? A. Gazeteciliğe genç yaşta başlama. B. Kendi fikirlerini yazmaktan kaçınmama. C. Bir konuda yeterince araştırma yapmadan yazmama. D. Yazılarda yanlış yapmamak için çaba gösterme. E. İyi bir gazetecilik eğitimi alma. Yanıt Bursa. Kendi fikirlerini yazmaktan kaçınmama. Soru 58. Bu parçaya göre usta yazarın genç meslektaşlarının yanlışlarını ertesi gün söylemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Yapılan yanlışları önemsememesi. B. Yazılara okuyucudan gelecek eleştirileri önceden tahmin edememesi. C. Hataları düzeltmek için yeterli zaman olmadığını düşünmesi. D. Okuyuculardan gelecek eleştirilerin daha öğretici olduğunu düşünmesi. E. Gençlerin yapacağı eleştiriler karşısında göstereceği tepkilerden çekinmesi. Yanıt Adana. Yapılan yanlışları önemsememesi. Dokuzdan 61. sorulara kadar olan kısmı aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Bakırcılıkta yeminicilik, sedefkarlık ve yorgancılığın kaderini paylaştı en sonunda. Oysa tarihte ilk olarak Anadolu'da başlayan bakırcılık, Osmanlı döneminde doruğa çıkarak Doğu sanatının en önemli eserlerinin üretilmesini sağladı. Daha 20 yıl öncesine kadar Sahaflar Çarşısı'yla Kapalı Çarşı arasındaki koca caddede onlarca dükkanıyla yer alan Bakırcılar Çarşısı'nın geriye tek bir dükkan bile kalmadı. Bakırın kapkacak olarak kullanımının sona ermesi ve mutfak eşyalarının alüminyum ve plastiklerin üretilmeye başlamasıyla kalaycılık da bitti. Çünkü bakır kapların kalaylanma zorunluluğu vardı. Ancak 70'li yıllarda turizmin gelişmesiyle diğer el sanatlarında olduğu gibi bakır da hediyelik ve dekoratif eşya olarak Türk moda motiflerini dünyaya tanıtmak üzere tezgahlarda yerini aldı. Bununla da kalmadı, önemli bir ihraç ürünü haline geldi. Soru 59. Bu parçaya göre bakırcılığın diğer el sanatları gibi yok olma tehlikesiyle karşılaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknolojik gelişmelerin farklı malzemelerle eşya üretimine olanak sağlaması. B. Çırak yetiştirecek bakırcı ustalarının azalması. C. Bakırdan üretilen eşyaların büyük bir kısmının ihraç edilmesi. D. Bakırdan üretilen eşya türünün ve kalitesinin değişmesi. E. Ham madde sağlamanın zor ve pahalı olması. Yanıt: Adana. Teknolojik gelişmelerin farklı malzemelerle eşya üretimine olanak sağlaması. Soru 60. Bu parçada aşağıdaki neden-sonuç ilişkilerinin hangisinden söz edilmektedir? A. Yemeniciliğin sona ermesi tire bakırcılığın sona ermesi. B. Bakırcı dükkanlarının kapanması tire bakırcılığın sona ermesi. C. Bakırın dekoratif amaçla kullanılması tire turizmin gelişmesi. D. Mutfak eşyalarının alüminyumdan üretilmesi tire bakır eşyalarının ihraç edilmesi. E. Bakırcılığın sona ermesi tire kalaycılığın sona ermesi. Yanıt: Edirne. Bakırcılığın sona ermesi tire kalaycılığın sona ermesi. Soru 61. Bu parçaya dayanarak bakırcılıkla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A. Talebi karşılayabilmek için seri üretime geçilmiştir. B. Çok eskiden beri sürdürülen bir zanaattir. C. Anadolu'dan dünyaya yayılmıştır. D. Osmanlı dönemindeki önemini kaybetmiştir. E. Kültürel özellikleri içinde barındırmaktadır. Yanıt: Adana. Talebi karşılayabilmek için seri üretime geçilmiştir. 62. ve 64. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Çocukluğundaki teyzeler ve amcalar dünyası şimdiki dünyadan kesinlikle daha iyiydi. Şimdiki dünyada hırs ve yetinmezlik insanları kötü, çirkin ve cimri kılıyor. Modernite geleneği yıkmaya çalışırken onun yalnız kötü yanlarına saldırmadı. İyi yanlarını da yıktı ve o iyiliklerini yerine kendi kötülüklerini koydu. Şimdi biz de o yolda hızla ilerliyoruz. Kitleler komşuluğu, dayanışmayı çoktan unuttu. 50'li yıllarda oturduğumuz sokakta herkes birbirine adıyla tanırdı. Birine bir şey olsa herkes yardıma koşardı. Köylerde, kenar mahallelerde hala böyledir. Bugün apartmanda oturan eğitimli, meslek sahibi insanlar birbirinin adlarını bilmedikleri gibi birbiriyle selamlaşmıyor bile. Hatta göz göze gelmemek için çabalıyorlar. Asansörde sessizliğe gömülmüş insanları gözünüzde canlandırın. İnsanlar bir arada olmaktan ne kadar tedirgin. Soru 62. Bu parçada yazarın çocukluk dünyasını teyzeler ve amcalar dünyası olarak adlandırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalnız yakın akraba çevresini tanımış olması. B. Çevresine yaşıtlarından çok büyüklerin olması. C. O devirde herkesin birbirini tanıması. D. Nüfusun az olduğu bir yerde yaşaması. E. Olaylara hala küçüklük gözüyle bakabilmesi. Yanıt: Ceyhan. O devirde herkesin birbirini tanıması. Soru 63. Bu parçada yazarın tırnak içinde "Şimdi biz de o yolda hızla ilerliyoruz" tırnak kapanıyor sözüyle eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknolojik olanakların gelişmesine karşın geçim sıkıntılarının devam etmesi. B. Göç nedeniyle büyük şehirlerde kültür farklılıklarının yaşanması. C. Kalabalık şehirde insanların kendilerine ayırdıkları zamanın az olması. D. Modernleşme sürecinin güzel örf ve adetlerin kaybolması. E. Kuşak çatışmalarının insanları birbirinden uzaklaştırması. Yanıt: Diyarbakır. Modernleşme sürecinde güzel örf ve adetlerin kaybolması. Soru 64. Bu parçaya dayanarak 50'li yıllardaki ile bugünkü toplum arasındaki en önemli farkın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Bireyselleşmenin ön plana çıkması. B. Yaşam alanlarının kalabalıklaşması. C. Aile üyelerinin birbirinden uzakta yaşaması. D. Büyüklere gösterilen saygının azalması. E. Kişilerin yüklendikleri sorumlulukların artması. Yanıt: Adana. Bireyselleşmenin ön plana çıkması.